Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Sevgili takipçilerimiz, herkese merhaba.
Herkese merhabalar.
Bugün Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 17.sini çekeceğiz, kaydedeceğiz. Umarım bu verdiğimiz arada bizi özlemişsinizdir. Çünkü biraz ara vermek durumunda kaldık. Benim Fen Lisesi 40. mezuniyet yılı kutlamalarım vardı. Biraz da dönem sonuna isabet etti. Asıl bizim konumuzdan doğrudan alakalı olarak Kurnaz Güneydoğu'daydı. Bir proje kapsamında oradaki çiftçilerle yüz yüze, don olayıyla özellikle karşılaşan çiftçilerimizle yüz yüze konuşma, dertlerini paylaşma imkanı buldu. Kurnaz, biraz söz etmek ister misin?
Onunla ilgili esasında tamamen ayrıca bir podcast da yapabiliriz. Çünkü çiftçinin derdi korkunç. Yani kendilerini tamamen her bağlamda yalnız hissediyorlar. Bir tarafta diyorlar ki abi bizim burada 10 liraya sattığımızı siz İstanbul'da 100'e yiyorsunuz. Kim yiyor aradaki bu parayı? İşte devletin bir politikası yok. Bize destek olmuyorlar. Sadece ceza kesmeye geliyor devlet bize. Falan yani çok uzun hikayeler var. Ama en önemlisi benim epey zamandır konuştuğum tarımdaki çalışan nüfusun yaşı gittikçe yaşlanıyor. Yani 60'a yaklaştık artık.
Yani burada gerçekten söylediğin çok yerinde. İstersen 18. podcast'i sadece senin bu gözlemlerine, oradaki çiftçi arkadaşlarla yaptığın toplantılarda ortaya konulan dertlere, problemlere ve olası çözümlerin ne olduğunu ayıralım. Bu olur. İyi olur. Sen tabii kendin ki de zaten podcast çekeceksin galiba bu konuda. Onu da takip edebilirler.
Tabii, yani karşılıklı bizim de konuşmamızda fayda var.
Evet. Şimdi orada tabii çok ilginç olan bir şey var. Senden bu podcast'ten önce de konuştuk. Buradaki Nisan'da yaşadığımız don olayının çok büyük bir farkı Türkiye'nin çok geneline yayılmış olması ve ekstrem bir soğuk dalgasıyla vurması. Ama aslında Türkiye'de don olayı daha yerel, daha böyle az sancılı şekilde de olsa Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşanabilen bir şey. Ve bu yaşanan dona karşı aslında çiftçimizin hazırlanması lazım. Çiftçinin önüne çeşitli çözümlerin konması lazım. Tohum ıslahından tut, ekilecek yerlerin hangi bitki örtüsüyle ekilmesi kombinasyonlarına kadar. Bunların eksik kaldığını düşünüyorum senin söylediklerinden.
Kesinlikle, ama bunu dediğim gibi uzun uzun konuşalım.
Uzun bir şekilde konuşalım, tartışalım. Şimdi biz 16. podcast'in başında güncel konular sıralarken onların iki tanesini konuştuk. Geriye iki tane kaldı. Bunlardan bir tanesi elektrik vehicle konusu. Çünkü bizim, özellikle benim konuşmalarımdan ve postlarımdan takip ediyorsunuz, ya sen düşman mısın bu elektrik vehicle'a falan diye bazı yorumlar geliyor kulağına. Ona bir açıklık getirelim. Ondan sonra da biraz hidrojen konuşalım istiyoruz. Önce şu elektrik vehicle'la ilgili konuşalım. Kurnaz, haberler geliyor Avrupa'dan ve Tesla'nın satışlarında %40 ların üstünde bir düşüş var. Fakat bir taraftan da Çin'e bakıyoruz. Çin de tamamen neredeyse elektrik vehicle diyor. Çin marketine bakıldığın zaman satışlara. Ne diyorsun bu konuya?
Ya şaşırdık mı? Pek değil. Çünkü bir ayrı konu olarak birkaç zamandır fark ediyoruz ki Çin geçtiğimiz sanıyorum 4 çeyrek üst üste sera gazı salımlarını arttırmıyor. Yani bu tepe yaptılar ve bundan sonra aşağıya gidecek. Bunun arkasındaki temel nokta da artık Çin her geçen gün biraz daha fazla enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Dolayısıyla Çin'de bir araba satın alacak olan kişi eğer gerçekten çevre konusunda en ufak bir derdi varsa bu konuda elektrikli arabayı tercih etmeye başlıyor. Çünkü salımı çok çok daha az.
E tabii enerji premixine bağlı olarak konuşuyorsun. Hala Çin'de tabii kömürün bir, belli bir ağırlığı var ama doğru söylüyorsun. Mesela özellikle solar yatırımlarda çok belirgin şekilde global açılan kapasitenin çok büyük yüzdesi Çin'de açılıyor şu anda.
Evet.
Yani oradan ek geliyor. Ben bir hususta sen şimdi konuşurken aklıma geldi. Çin'in elektrik infrastruktürü, elektrik altyapısı oldukça hızlı şekilde geliştiriliyor ve var olanlar çok hızlı şekilde yenileniyor.
Şimdi biz Türkiye ile kıyaslayacak olursak bunu, biz hep elektrikli araç satılsın istiyoruz.
Evet.
Hep elektrikli araçlar için şarj istasyonları olsun diyoruz. Ama bunların hepsi doğrudan bu işi yapan kişiye para kazandıran sektörler. Yani arabanın satılması da, üretilmesi de, şarj istasyonunun açılması da, bunların hepsi para çevresinde dönen işler. Ama o şarj istasyonuna kocaman bir hatla elektrik getirilmesi gerekiyor. Ve bu işte kazanç yok. Bu tamamen altyapı. Ve ülkemizde bu altyapı oldukça yavaş ilerliyor. Çin böyle değil. Çin diyor ki devlet bunun parasını verecek, alın size altyapı. Ondan sonra tabii kişilerin çok hızlı elektrikli araca geçmesi mümkün. Yalnız ülkemizde ben çok basit bir hesap yaptım. Evvelki hafta sanıyorum bir toplantıdaydım sürdürülebilir mobilite diye. Şu andaki şarj, hızlı şarj kapasitesinin 1000 katına çıkartılması gerekiyor ki Türkiye'de tüm içten yanmalı motorları elektrikliye çevirebilelim. Aynı rahatlıkta. Yani benzin istasyonuna gidip pompada işte ne bileyim 3 dakikada arabanı doldurabiliyorsan aynı sistemde şarj edebileceğin elektrikli arabalara kavuşabilmek için şarj sistemimizin 1000 katına çıkması gerekiyor. Öyle 3 kat, 2 kat, 5 kat falan değil. Korkunç bir yatırım gerektiriyor ve bu yatırımın önemli bir kısmı da devletin altyapı yatırımı.
Devlet de değil tabii. Şimdi elektriğin üretilen barajlardan dağıtım şebekesine aktarımı büyük ölçüde devlette. Fakat ondan sonraki distribüsyon da özel sektörde biliyorsun.
Hayır ama şimdi şöyle, hangi noktaya, yani sen şehrin dışındaki dağıtım noktasına getiriyorsun.
Evet.
Şehrin içine dağıtımı evet özel sektörde. Ama bu dediğimiz o değil. Sen İstanbul-İzmir arasındaki istasyona yapacaksın. Onu devlet getirmek zorunda. Özel sektörün işi değil o.
Ama nüfusun yoğun olduğu ve arabanın yoğun olduğu yerlere, şehirlerin işlerine de tabii gelişte problem olacak. Bu infrastructure'la ilgili, yani kullanımla ilgili. Artı tabii üretimde de ciddi şekilde artış gerekli. Çünkü benim çok çok kabaca hesaplamam, bir aile var, arabası var ve arabası elektrikli hale geliyor ve ortalama günde 50-60 kilometre kullanılıyor ve bu arabanın gücü 70 kilowatt civarı, yani normal makul bir şey, ailenin elektrik tüketimini ikiye katlıyor. Şimdi öyle olduğu zaman düşün ki bütün hanelerde bir tane elektrikli araba olsa, gerek elektriğin dağıtımında gerek elektriğin toplam üretiminde çok ciddi yatırıma ihtiyaç var zaten. Ama electric vehicle dediğimiz full elektrikli arabada problemler bundan da kalmıyor. Bu arabalarda biliyorsun bataryalar var. Arabada çok ciddi şekilde batarya var. Ve bataryalarda bugünkü kullanılan teknolojide lityum kullanılıyor. Lityum ion bataryalar kullanılıyor. Şu anda geliştirilme döneminde olan lityum sülfürler var ama hepsi lityum. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada rezervler, yani yerin altında var bu lityum. Bir, onun belirlenmiş halleri var. Bu Amerikan Jeolojik Araştırma Biriminin yaptığı 2020 yılı verisi. Burada diyor ki Arjantin, Bolivya ve Şili'ye lityum üçgeni diyorlar ve bunlar, bir de üstüne Peru'yu koyduğun zaman %67 rezervler var diyor. Fakat ondan sonra raporu bir inceliyoruz. Hatta kurnazdan bunun üstünden geçtik. Resource dediği bir şey var. Yani resource olarak sıralıyor. Burada bakıyorsunuz Bolivya'da, Arjantin'de, Şili'nin çok daha üstünde rezerv var. İki katının üstünde resource var. Fakat çıkarılabilir rezerve baktığın zaman Bolivya'da bir tire görüyorsun. Ya bu tire niye böyle diye incelendiği zaman burada bir lityum varlığı var, resource dediğinde, kaynak dediğinde bir lityum varlığı var ama bunun ekonomik olarak çıkarılabilirliği tanımlanmasına rağmen ondan sonra ekonomik çıkarılabilirliği, bundan bağlantılı hukuksal çözümler, ülkenin tabii ki yönetimine vesaireye bağlı olarak ve teknik uygunluk, teknik fizibilite uyumlu olmayabiliyor. Yani resource denen şey, mesela Bolivya'da çok miktarda lityum var. Evet, resource olarak var ama bu jeolojik varlık her zaman bunun mineable, yani çıkarılabilir olduğunu göstermiyor. Çıkarılabilir tarafa geldiğimiz zamansa en yüksek çıkarılabilir miktar olarak mining reserve olarak Şili görünüyor. Ve mining reserve'ler resource olarak belirlenen, tamam orada var ama çıkarılabilir olan miktarlar var olanların yarısından daha az görünüyor. Ne diyorsun Kurnaz?
Yarısından epey az gibi.
Evet.
Yani şimdi tabii yani bunu aramızda da konuştuk. Bu şu anlama geliyor. Diyelim Kuzey Kutbu'nun altında petrol var. Ne kadar?
Var, biliyoruz.
Tamam şimdi,
mesela.
Ama burada iki tane çok önemli faktör var. Bir, o petrolü Kuzey Kutbu'nun altından çıkartmak için yapman gereken yatırım çok büyük. Ve oradan petrolü çıkarttığında, yani şu anda dünyada sen petrolün, ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 60 dolarlar seviyesindeyse, oradan çıkartacağın petrolün varil fiyatı sana 120 dolara mal olacak. Dolayısıyla oraya kimse dokunmuyor. Çünkü zarar edeceksin, yani oradan petrol çıkarttığında.
Aynen.
120'ye çıkartıp 60'a satıyor olacaksın. O birincisi. İkincisi de bu işin içerisinde. Ya bu bir de ayrıca zor bir iş.
Çok.
Yani öyle rahat rahat git bir yerde kuyu kaz çıksın değil. Canını çıkartacak, insanları riske atacak, doğayı riske atacak. Onun için kimse buna uğraşmak istemiyor bu konuyla.
Şimdi şöyle, o rezervler kapsamında iki şey daha söylenebilir. Birincisi, rezervler böyle kömür gibi her ülkeye dağılmış da değil. Yani çok büyük rezervler, çok belirli 2-3 tane ülkede var ve bunların çıkartılabilir rezervler de düşük. Bir de bunun çıkartılabilir bir rezerv var. Yine de bataryalarda kullanılabilir hale getirilmesi, rafinasyonu işi de çok zor. Yani lityum çok kolay reaksiyona giren bir şey. Dolayısıyla bambaşka minerallerin içinde onlarla karışık bulunuyor ya da deniz suyu, brine dediğimiz aşırı tuzlu sularla beraber oluyor. Burada lityum bu şekilde doğada bulunuyor ve bunu çıkartıp da işlemek çok büyük bir iş. Büyük de yatırım gerektiriyor. Mesela ben belli kaynaklarda baktım, ben bir madenci değilim, metalojici değilim ama söylenen şey şu: bir tane lityum rezervi var. Mineable, yani çıkarılabilir bir rezerv. Tamam, bugün karar verdiğinde bunun çıkartılması için gerekli yatırım, bütün construction, bütün her şeyin kurulması, yan tarafa rafinerisinin kurulması ve bunların işler hale getirilmesi öyle çok kısa sürede değil, 15 yıl diyorlar. Dolayısıyla rezervlerin devreye alınması da oldukça zor bir süreç. Bu ne getiriyor? Senin en önemli ham madden, batarya yapımı da kullanılan ham maddede çok ciddi, gerek stratejik gerek ekonomik bayağı zorluklar var. Tabii burada Kurnaz'la da konuştuk. Teknolojinin değişmesi bir pozitif etki edebilir. Mesela biliyorsunuzdur sevgili dinleyiciler, yani lisede gördük bu periyodik tabloyu. Lityumun hemen altında sodyum var mesela. Sodyumda herhangi bir rezerv kaynağı problemi yok. Bütün her yere dağılmış vaziyette. Tuz varsa sodyum var zaten şeklinde yaklaşabiliriz. Ama lityum ion pil var. Sodyum ion pil daha geliştirilme aşamasında, hoş BYD'de ben geliştirdim diyor. Ama herhangi bir yaygın satış şu anda yok. kurnazın var mı senin söyleyeceğin?
Bildiğim yok ama yani tabii ki şimdi şöyle, hani aynen bizim demin verdiğimiz Kuzey Buz Denizi'nin altındaki petrol gibi elimizde şu anda olan lityum rezervleri neredeyse tükendiğinde, lityum fiyatı tavana vurduğunda o zaman diyeceğiz ki arkadaş, bu sodyum konusuna biz biraz daha önem verelim. Çünkü şimdi arka tarafta şöyle bir derdimiz var. Biz bir kere mobilite konusunda gerçekten çok yanlış düşüncelere sahibiz. Yani biz aynı benzinli araba gibi elektrikli arabayı kullanmak istiyoruz. Hayatımızda hiçbir şey değişmesin, sadece elektrikli olsun. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünyanın olmasına da gerek. Yani biz şunu düşünüyoruz. Biz nasıl şehir içerisinde benzinimizi haftada bir alıyorsak diyelim, çok uzun bir mesafeye gitmiyorsak ya da 15'te bir aldık, 4 günde bir aldık, ne yaptığınızı bilmiyorum ama işte oysa elektrikliyi de öyle yapmak istiyoruz. Yani biz bu aracı şarj edelim, ondan sonra bir hafta boyunca hiç düşünmeyelim istiyoruz. Onun için de eşek kadar bir lityum pile ihtiyacımız oluyor. Ama bu yanlış. Yani bizim mobiliteye bakış açımızın değişmesi gerekiyor ilk olarak. Yani şu andaki lityum iyon pillerin büyüklüğü mesela 1/4'üne düşecek olsa ve biz o pilleri her gün şarj ediyor olsak ve o piller anlık değiştirilebiliyor olsa hayat çok çok daha kolay olabilirdi. Lityum derdimiz de çok azalırdı.
Ama tabii onun için hakikaten bütün mindset'in değişmesi lazım. Yani düşünce yapısının değişmesi lazım. Tabii bu hani benzin gibi alalım, ondan sonra bu benzinli içten yanmalı motorlarda olan tecrübemizi de kullanalım tadına doğru konu ilerlediği zaman ikinci konu karşımıza çıkıyor. Hidrojen. Hidrojen dediğimiz zaman hidrojende iki yol, teknolojik pathway var aslında, basitçe kategorize edersek. Birincisi hidrojen arabaya yükleniyor. Arabanın üstünde bir yakıt hücresi var. Hidrojeni elektriğe çeviriyor. Elektrikle araç gidiyor. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyon, hidrojen arabaya yükleniyor ve bir içten yanmalı motorda bu sefer hidrojen doğrudan yakıt olarak kullanılıyor. Bu da ikinci opsiyon. Şimdi bu ikinci opsiyonla ilgili olarak, hidrojenin doğrudan içten yanmalı olarak kullanılmayla ilgili olarak bir hareketlenme oldu bu teknoloji literatüründe. Çünkü Toyota ben yaptım, hidrojenin zorluklarını aştım. Artık bunu 2026'dan itibaren ticari olarak satılır hale getiriyorum dedi. Burada tabii bir sürü zorluklar var. Kurnaz, senin söyleyeceklerin bu konuda?
Şimdi bu konunun uzmanı sensin. Yani ben hidrojen nasıl üretilir şu bu konuşuruz ama içten yanmalı hidrojen motorunun niye zor olduğuna dair senin konuşman daha iyi olur.
Şimdi istersen bir onu konuşalım. Ondan sonra başka bir podcast'te de senin bu tarımsal çiftçilerimizle konuşmalarını yapacağımız 18.'den sonra 19.'da da bu hidrojen işine iyice girelim. Şimdi çok basitçe hidrojenin neden problemli olduğu, aslına bakarsanız hidrojenin yoğunluğunun çok düşük olmasından kaynaklanıyor aslında. Günün sonunda bu. Şimdi çok düşük bir yanma enerjisi var. Dolayısıyla yanmasının kontrolü zor. Hidrojenin alevi pistonun içinde çok büyük bir hızla ilerliyor. Ve bunun sonucunda da flammability range'inde de çok büyük genişlik var. Yani flammability range nedir? Alevlenme alanı. Bunların sonucu bu yanmada kontrolün çok zor olmasını getiriyor. Yani hani araba böyle içten yanmalı motorda, motor eğer iyi değilse, kalibrasyonu iyi değilse sarsılır ya, sarsılarak gider ya. Bunu yaratma potansiyeli var. Hidrojen çok density'si düşük olduğundan çok hızlı, yani yoğunluğu düşük olduğundan çok hızlı diffuse ediyor, difüzyon. Ve böyle olunca mesela yakıtı ölçeceksin, motora gönderilen yakıtı, bu ölçme bir veri olacak ve ateşlemeye veri olarak gidecek. Bunun da ayarlanması lazım. Orada da hidrojen akışının ölçümünde problemler çıkıyor. Bunun sonucunda da ateşleme stratejisi olduğu gibi değişiyor. Bir derdi daha var. Hidrojen yakıldığı zaman bunu havayla yakıyorsun. Havayla yaktığın zaman motorun içindeki sıcaklık azot oksitlerin üretildiği ciddi sıcaklıklara doğru geliyor, yükseliyor. Onun için azot oksidi de elemen lazım. Yani bunu bir egzoz çıkışında bir şekilde azot oksidi yok etmen lazım. Normal bugünkü özellikle dizel arabalarda olduğu gibi. Bir de tabii yüksek basınç ve veya kriyojenik olarak, kriyojenik şartlarda, çok düşük sıcaklıklarda bunu depolaman lazım. Fakat Toyota motor olarak, motorda bu dizayn zorluklarını silindirlerin kafalarını soğutarak, dolayısıyla yüksek yanma sıcaklığını aşağıya çekerek çözmüş. Ondan sonra su enjeksiyonu yapıyor. Bu da vurultuyu engelliyor. Bir de çok hassas şekilde motoru kontrol ediyor. Yani motorun kontrolünü benzinli motorlardan, benzinli dizel içten yanmalı motorlara göre çok daha komplike bir şekilde, çok daha hassas bir şekilde yapıyor ve 2026'da bunları ticari olarak çıkartacak. Biz de 30 dakikaya yaklaştık Kurnaz'ım.
Evet, birazcık kesilecek baştaki kısımlarımız ama evet. Çok konuştuk.
Evet. Şimdi o zaman gelecek podcastlerde ne yapacağımızın üstünden geçelim. Biz de aklımızda tutalım diye. Bir sonrakinde Kurnaz konuşacak deneyimleriyle ilgili bu Güneydoğu'daki ne projesiydi Kurnaz'cığım bu?
Bu Avrupa Birliği'nin bizim gidip çiftçilerle konuşup alternatif ürün tavsiye etmek, onların dertlerini dinlemek için yaptığımız bir proje bu.
Ve tabii yani buradaki ülke içinde bulunması gereken çözümlere de yol gösterici bir proje aslında.
Elbette.
Kurnaz onu konuşacak bir sonrakinde. Ondan sonrakinde de biraz daha bu hidrojen konusuna eğiliriz. Çünkü Kurnaz'ın da orada söyleyecekleri var. Ona inanıyorum. Çünkü doğal hidrojen falan diye söz etmeye başladılar.
Aman Allah'ım.
O iyice fantastik. Yani fantastik ötesi. Onu ben daha çok Kurnaz'a bırakacağım. Çünkü ben konuşurken ağır konuşabilirim. Hoş, Kurnaz da konuşabilir. Neyse, umarım hoşunuza giden bir podcast olmuştur. Ne diyelim, biz hasret kaldık, sizi seviyoruz. Bir sonrakinde buluşmak üzere diyoruz. Ha tabii Artizan'a çok teşekkür ediyoruz. Özgemiz Zehra Peker, Yaşam Bilimli bizim seslerimizin de üstünden geçecek, düzeltecek. Onlara da şimdiden teşekkürler Kurnaz'ım.
Görüşmek üzere.
Haydi görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.